Ayrım 4. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 45. Bert, özel yeni doğan odası önündeki merdivenlere oturmuş, elleriyle dirseklerini sımsıkı kavrayarak gözyaşları sonrasında üzerine kabus gibi çöken uyku arzusuyla savaşmaya çalışırken takma gözlü doktor, sanki ellerindeki boşluktan rahatsız olmuş gibi bir halde çıkageldi. Ayağa kalkan Bert'e, ambulansta olduğundan tamamen farklı, kendine güvenini yitirmiş bir ses tonuyla ''Burası biraz bürokrasisi sıkı bir hastane. Hemşireler bile söylediklerimi dinlemeye yanaşmadılar. Oysa bizim başhekimden tanıdığı bir profesöre yazılmış kart vizit getirmiştim. O hocaya ulaşabilmek bile mümkün değil.'' dedi. Böylelikle Bert, doktorun neden yelkenleri suya indirdiğini anladı. Burada doktorun kendisi bile bebek muamelesi görmüş, otoritesini yargılamaya başlamıştı. ''Peki ya bebek?'' diye sordu Bert. O amaçta olmasa da doktoru teselli etmeye çalışırmış gibi bir ses tonuyla. ''Bebek?'' ''Ha, nöroloji hocası muayene ederse ne olacağı hemen anlaşılır. Elbette bebek o zamana kadar yaşarsa. Yaşamazsa otopside durum çok daha net olarak anlaşılır.'' Sanırım yarına çıkmaz. Yarın saat 3 gibi tekrar gel istersen. Fakat seni uyarmış olayım. Burası bürokratik bir hastane. Hemşirelerine varana kadar. Sonra doktor, Bird'ün daha fazla soru sormasını istemediğini anlatmak istermiş gibi bir hareketle, sağlam gözündeki ifadeyi de takma gözündeki gibi donuklaştırarak yürümeye başlayınca, Bird artık boş kalan bebek sepetini temizlikçi kadınlar gibi koltuğunun altına alarak peşine takıldı. Birlikte yataklı hastalar bölümünü hastanenin ana binasına bağlayan koridora ulaştıklarında orada sigara içerek bekleyen ambulans şoförü ve oksijen tüpünü kontrol eden acil yardım görevlisi de onlara katıldı. Önde takma gözlü doktor, ardında ambulans görevlileri ve kolunun altında sepetle Bird koridordan geçerek ana binaya yöneldiler. İki ambulans görevlisi takma gözlü doktorun ambulanstaki havasını kaybettiğini hemen anlamış gibiydiler. Zaten onların da kulak tırmalayan sirenlerini çala çala kendi halinde vatandaşların arasından trafik ışıklarını görmezden gelerek koca şehrin ortasında sanki bozkırın ortasında yol alan bir cip gibi ambulansı sürerken stoacı tarzı elbiselerinin içinden dolup taşan gururlarından eser kalmamıştı. Bert adamların arkasından baktığında ikisinin de tepe kısmının kelleştiğini görünce adamların eş yumurta ikizi gibi birbirine benzediklerini fark etti. İkisi de artık genç değildi. Orta boylu ve keldiler. Günün ilk işinde oksijen ekipmanı kullanmak gerekince o gün akşama kadar sürekli kullanılıyor, dedi oksijen tüpünü idare eden görevli tok sesiyle. Sen de hep böyle dersin zaten, dedi şoför diğer adamdan farksız tok sesiyle. Takma gözlü doktor bu konuşmayı duymazdan gelmiş, Bird'ün de ilgisini çekmemişti ama iki adamın o an içlerindeki hayal kırıklığını karşılıklı olarak onarmaya çalıştıklarını anlayabiliyordu. Bunun üzerine Bird oksijen tüpüne bakan görevliyi başını sallayarak onaylayınca adam Bird'den bir soru gelmiş gibi ne vardı diyerek Bird'ün sorusunu bekledi. Şu ambulans dönüş yolunda da siren çalarak kırmızı ışıkta geçebiliyor musunuz diye sordu. Dönüş yolunda mı? Diye iki görevli düet yapıyorlarmış gibi aynı anda Bird'ün sorusuna soruyla karşılık verip aynı anda suskun kalarak birbirlerinin sarhoşlarınki gibi pembeleşmiş yüzlerine bakarak nefeslerini burunlarından püskürterek güldüler. Bird sorduğu sorunun saçmalığına ve adamların tepkisine içten içe sinirlendi. O siniri içinde bastırılmış halde duran öfke tankına bir boruyla bağlıydı. Şafak saatlerinden beri Bird'ün içinde bir türlü dışa vuramadığı öfke biriktikçe birikmiş, basıncını sürekli artırmıştı. Fakat ambulans görevlileri talihsiz babaya karşı ciddiyetsiz bir şekilde güldüklerine pişman olduklarını, tavırlarıyla da olsa fazlasıyla gösterince Bird de öfke borusunun vanasını kapatmayı başardı. Hatta neredeyse görevlilere söylediği laftan ötürü kendi kendine kızmaya başlamıştı. Zaten bu içindeki üzüntü ve uykusuzlukla sarhoştan farksız hale gelen kafasında oluşan gevşeklik yüzünden olmamış mıydı? Bert koltuğunun altına sıkıştırdığı bebek sepetinin içine baktı. O anki haliyle haddinden fazla kazılmış bir oyuk gibi duruyordu. Katlanmış battaniye ve bir top gazlı bez içinde bırakılmıştı. Tampon ve sargı bezlerini kızıla boyayan kanın rengi henüz uçuklaşmamıştı ama artık Bird başı sargı beziyle sarılmış, burnuna hortumlar sokuşturulmuş halde usul usul oksijen almaya çalışan bebeğin görüntüsünü zihninde canlandıramıyordu. Bebeğin başının tuhaf şeklini, pembe tenine yapışıp kalmış pütür pütür yağ parçacıklarını bile anımsayamıyordu. Bebek artık Bird'den olabilecek en yüksek hızla uzaklaşmaktaydı. Bird sinsi bir rahatlamayla derin bir korkuyu aynı anda yaşıyordu. Ben o bebeği zamanla unutur giderim herhalde. Sınırsız bir karanlıktan çıka gelip 10 aylık embriyo halini yaşayan, sonra da kısa bir zaman da olsa dayanılması güç bir rahatsızlık yaşayarak yeniden mutlak bir karanlığa gömülüp gidecek olan o varlığı. Belki de her şeyi hemen unutuveririm. Belki de kendi ölümüm yaklaştığında yeniden anımsarım. O an geldiğinde ölüm sıkıntım ve korkum bir kat daha artarsa eğer, tam anlamıyla olmasa da babalık görevimi yerine getirmiş olurum. Bird ana binanın ön kapısından dışarı çıktı. İki görevli park yerine yönelerek aceleyle yanlarından ayrıldılar. Sürekli anormal durumlarda yüz yüze yaşamalarını gerektiren bir iş yaptıklarına göre nefesleri kesilene kadar koşuşturmak onlar için günlük yaşamın sıradan özelliği haline gelmiş olmalıydı. İki adam arkalarından atlı kovalıyormuş gibi hastanenin önündeki beton zeminli alanı koşa koşa geçtiler. Orada takma gözlü doktor umumi telefondan kendi başhekimini aradı. Olabildiğince az sözcük kullanarak durumu özetledi. Rapor etmesi gereken yeni bir şey yoktu aslında. Sonra Bird'ün kayınvalidesi telefona çıktı. Doktor Bird'e dönerek, "Eşinizin annesi, bebeğin şu andaki durumunu anlattım. Konuşmak ister misiniz?" dedi. "Hayır." Bird'ün zihninden geçen tek sözcük buydu. Dün akşamdan beri yaptıkları telefon görüşmeleri sırasında kadının telefon hattı üzerinden kulağına ulaşan sesi Bird'de sürekli neredeyse tiksinmeye yakın bir baskı unsuruna dönüşmüştü. Karısının sesine benziyordu ama ondan çok daha acılı, sinek vızıltısı gibiydi. Bird, bebek sepetini beton zemine bıraktıktan sonra sıkıntılı bir yüz ifadesini ahizeye aldı. "Yarın öğleden sonra tekrar geleceğim buraya. Nöroloji uzmanı hocanın muayene sonucu çıkacak," dedi. "Ne için, ne amaçla?" diye sordu kadın. Bird'ün mutlaka uzak durmak istediği türden azarlar gibi tiz bir sesle. "Ne amaçla diye neden soruyorsunuz? Bebek hala hayatta da onun için," dedi Bird. Sonra istemeyerek de olsa kadının bir şeyler söylemesini bekledi. Fakat kadın tek bir söz bile etmeksizin sesi Bird'e ulaşacak şekilde burnundan solumakla yetindi. Bunun üzerine Bird, "Oraya geliyorum zaten, geldiğimde görüşürüz," diyerek telefonu kapatmak üzere hareketlendi. "Hayır, gelme lütfen," dedi kayınvalidesi öksürükle karışık bir sesle. "Kızıma senin bebekle birlikte kalp konusunda uzman bir hastanede olduğunu söyledim. Buraya gelirsen şüphelenir. Birkaç gün geçip de kız kendini toparladığında çocuk kalp yetmezliğinden öldü diyerek gelmen daha doğal olur. Gelişmeleri telefonla bildirirsin artık." Bird kabul etti. Sonra oradan kayınpederinin yanına durumu anlatmaya gideceğini söylemeye çalışırken telefon tek taraflı olarak sert bir sesle kapanıverdi. Demek ki kayınvalidesi de Bird'ün sesinden tiksinmeye başlamış, o ana kadar da sabretmişti. Bird ahizeyi yerine koyup bebek sepetini yerden kaldırdı. Takma gözlü doktor park yerinden gelen ambulansı çoktan binmişti. Bird de onun yanına çıkmak yerine yalnızca bebek sepetini örtü yığınının üzerine koydu. "Teşekkür ederim. Buradan ben kendim giderim," dedi Bird, doktor ve iki görevliye. "Kendiniz mi döneceksiniz?" diye sordu doktor. "Evet," dedi Bird. Ama aslında tek başıma bir yerlere gideceğim demek istemişti. Kayınpederine doğumla ilgili bilgi vermesi gerekiyordu ama daha sonra Bird tamamen özgür kalacaktı. Üstelik kayınvalidesinin yanında olmakla karşılaştırıldığında kayınpederinin yanına gitmenin kendini rahatlatacağına inanıyordu. Takma gözlü doktor kapıyı içeriden kapatınca ambulans sesini yitirmiş güçsüz bir canavar gibi suskunca hız sınırlarını koruyarak yola çıktı. Bird kendisine bir saat boyunca ağlayarak dışarıdaki insanları izlediği pencereden oksijen ekipmanına bakan görevlinin sağa sola yalpalayarak şoförün yanına gittiğini gördü. O üçünün kendisi ve bebek hakkında neler konuşacağı Bird'ün umurunda değildi. Kayınvalidesiyle yaptığı telefon konuşması sonrasında birden elde ettiği özgürce kendisi için harcayabileceği zaman düşüncesi Bird'ün beyin damarlarına taze kan gitmesini sağlamıştı. Bird ambulansın ardından hastanenin futbol stadyumu kadar geniş ön bahçesini boydan boya geçti. Bahçenin ortasında dönüp arkasına bakarak ilk oğlunu, talihsizce ölmek üzere olan bebeği bıraktığı binaya baktı. Kale gibi ihtişamlı bir binaydı. yaz başlangıcının güneş ışıklarının vurduğu, bir köşesinde inci ışıltıları saçtığı minnacık pembe ağzıyla zorlukla duyulacak şekilde ağlayan bebeğin ancak bir kum tanesi kadar ufak bir varlık hissi yaymasına izin veren o büyük bina. Yarın geldiğimde belki de bu modern kalenin labirentinde kaybolur giderim. Bebek ise ya çoktan ölmüş ya da ölümle mücadele ediyor olur, diye geçirdi içinden Bird. Bu düşünce biraz daha sakinleşmesini, felaketten bir adım daha uzaklaşmasını sağladı. Geniş adımlarla ilerleyerek bahçenin dış kapısından geçip caddeye çıktı. Bird yürümeyi tercih etti. Yaz başlangıcında öğle öncesi ilkokul gezintilerindeki anıların tadıyla yüklü hafif rüzgar, Bird'ün yanan yanaklarında ve kulak memelerinde hafifçe titremesine neden olacak bir his bırakıyordu. Teninin duyu gücü ve sinir hücrelerindeki bilinçten uzaklaştığı ölçüde net bir şekilde o mevsimin mükemmelliğini ve özgürlük duygusunu yaşıyordu. Sonunda bu duygu bilincinin yüzeyini de kapsadı. Kayınpederle buluşmaya gitmeden önce sakal tıraşı olup yüzümü yıkayayım, diye geçirdi içinden Bird. Sonra bir berber tabelası görür görmez dost doğru içeri girdi. Orta yaşlarının sonundaki berber çok sıradan bir müşterisini karşılar gibi koltuğa buyur etti. Bird'ün yaşadığı talihsizliği anlayamamıştı elbette. Bird o berber gibi başka bir insanın kendini algıladığı kalıba girerek üzüntü ve tedirginliğinden özgür kalabilirdi. Gözlerini kapattı. Yanakları ve çenesini dezenfektan kokusu yayan sıcak havluyla kapladı. Bird çocukluğunda berber dekorunda geçen bir Rakugo oyunu izlemişti. Rakugo geleneksel Japon tiyatrosu türü. Berberin çırağı yakıcı ölçüde sıcak bir havluyu müşterinin yüzüne basıyor. Havlu çok sıcak olduğu için eline geri alamıyor ve öylece müşterinin yüzünde bırakıyordu. O günden beri Bird yüzü sıcak havluyla örtüldüğünde gülmeden edemezdi. Yine hafiften gülümsediğini hissetti. Fakat bu fazlasıyla iyimser bir davranıştı. Hafifçe sinkinerek gülümseme isteğini içinden atıp talihsiz bebeğini düşünmeye başladı. Gülebilmesini kendisinin de suçlu olduğunun bir kanıtı olarak görmüştü. Bitkiden farksız bir bebeğin ölümü, diye Bird, kendisine en sivri ucuyla saplanan açıdan bebeğinin talihsizliğini düşünmeye başladı. Bir bitkinin işlevlerinden fazlasına sahip olmayan bebek ölürken acı çekmese bile, acaba ölüm onun için ne demek? Ya da yaşam. Milyonlarca yıldır süregelen boşlukta küçük bir tanecik şeklinde varlık filizi ortaya çıkıyor. 10 ay boyunca serpiliyor. Elbette bebeğin bunun bilincinde olmasına imkan yok. Ilık, nemli, yumuşak ve karanlık bir dünyayı tek başına doldurarak dizlerini karnına çekmiş halde varlığını sürdürüyordu yalnızca. Sonra taşıdığı tehlikeyle birlikte dış dünyaya. Soğuk, sert, kuru ve gözleri kamaşacak ölçüde aydınlık. Bu dünya tek başına dolduramayacağı kadar geniş. Muazzam sayıdaki yabancı insanla birlikte yaşamak zorunda. Fakat bitkiden farksız bebeğin bu dış dünyada kalabileceği süre sayını saatlerden öteye geçmeyecek. Sonra nefesinin duracağı an gelecek ve yeniden milyonlarca yıl süregelen hiçlik çölünde minnacık bir kum parçasına dönüşecek. Mahşer günü son mahkeme kurulacaksa bile doğar doğmaz ölüp giden bitkiden farksız bir bebek ne tür bir ölü olarak dava edilir ve hakkında nasıl hüküm verilir? Deliller yetersiz değil mi? Evet öyle. Deliller yetersiz. Bird, gitgide derinleşen bir korku, nefesini daraltana kadar düşünmeye devam etti. Eğer orada tanık olarak beni çağırsalar bile, kendi çocuğumu tespit edemem herhalde. Bebeğin başındaki yumruğu işaret olarak kullanmadığım müddetçe. Bird, üst dudağında ince bir sızı hissetti. Kımıldamayın lütfen, biraz kesiverdim işte, dedi berber. Usturesini Bird'ün tam burnunun hizasında sabitlemiş halde. Bakışlarını Bird'ün gözlerinden ayırmadan azarlayıcı bir ses tonuyla. Bird parmağının ucunu dudağına dokundurarak gözünün hizasına getirdi. Bir damla kan parmağının ucunu boyamıştı. Bird parmağının ucundaki kan lekesine bakarken midesinin derinliklerinde kusma isteği hissetti. Onun da karısının da kan grubu A idi. Şu an ölmek üzere olan talihsiz bebeğin vücudunda dolaşan 1 litreyi geçmeyen kan da A grubu olmalıydı. Bird, kan bulaşan parmağını tekrar beyaz örtünün altına sokup midesini bastırmaya çalışarak gözlerini kapattı. Berber, kesilen kısmını etrafını özenerek tıraş ettikten sonra kaybettiği zamanı kapatmak istermiş gibi yanaklarını ve çenesini çabuk el hareketleriyle tamamlayıverdi. Saçını yıkayalım mı? Hayır, istemez. Saçın toz toprak içinde kalmış, dedi berber soğuk bir ses tonuyla. Dün akşam yürürken düştüm, diyen Bird, koltuktan kalkarken öğlen güneşi altında parlayan deniz gibi duran aynada yüzüne baktı. Saçları gerçekten de kirden sertleşmiş çalı gibi olmuştu ama sivri çenesinden yanaklarına kadar olan kısım taze bir pembelikle kaplıydı. O gözlerdeki jelatin tabakası kalkıp da güçlü ışıltılar saçsa, gergin göz kapakları gevşese ve dudaklarındaki hafif titreme geçiverse, dün akşam kitap evinin vitrin camına yansıyan görüntüsüyle karşılaştırıldığında çok daha genç bir Bird görüntüsü ortaya çıkardı. Bird, kayınpederiyle görüşmeye gitmeden önce berbere uğramakla iyi ettiğini düşündükçe içi derin bir tatmin hissiyle dolmuştu. Nihayetinde şafak saatlerinden itibaren yenilgi yokuşunda aşağılara yuvarlanmak şeklindeki psikolojik dengesinde artı hanesine ekleyebileceği bir unsur bulmuştu. Burnunun altında üçgen şekilli bir ben gibi duran kesiye aynada şöyle bir göz attıktan sonra berberden çıktı. Kayınpederinin çalıştığı üniversiteye ulaşana kadar ustura ve havlu marifetiyle yanaklarında ortaya çıkan hayat dolu renklerin kaybolacağını biliyordu. Fakat oraya ulaşmadan önce kan pıhtısı beni tırnağıyla kazıyıp silebilirdi ve kayınpederinin gözünde zavallı, yenik düşmüş bir köpek olarak görünmezdi. Geniş adımlarla yürüyerek çevrede bir otobüs durağı ararken dün geceden beri cebinde duran fazlalık parayı anımsayınca geçen taksilerden birine el kaldırdı. Bird üniversitenin giriş kapısında öğlen tatili için dışarı çıkan öğrenci kalabalığı içerisinde taksiden indiğinde saat 12.05'i gösteriyordu. Üniversitenin iç bahçesine girerek inerleyip iri yarı bir öğrenciye seslenerek İngiliz Dili ve Edebiyatı bölüm ofisinin nerede olduğunu sordu. Ancak öğrenci gülümseyerek çok özlemiş gibi bir eda ile şarkı söyler gibi bir tonla ''Aa hocam uzun zaman oldu görüşmeyeli'' deyince böyle afalladı. ''Dershanede sizden ders almıştım. Devlet üniversitelerine giremedim ama babam buraya biraz bağış yapınca arka kapısından da olsa girmeyi başardım.'' ''Demek buraya girdin,'' dedi Bird. Grimm masallarının resimlerindeki Alman köylüleri gibi burnu ve gözleri düğme gibi olmasına rağmen hiç de çirkin olmayan öğrenciyi anımsayınca biraz olsun rahatlayarak. ''Öyleyse dershanenin pek faydası olmamış.'' ''Hayır hocam, o kadar çalışma hiç boşa gider mi? Aklımda pek bir şey kalmasa da çalıştım ne de olsa.'' Bird alay edildiği hissine kapılarak sert bakışlarla öğrenciyi süzdü. Ama iri yarı öğrenci Bird'e karşı bir hayli içten davranıyordu. Bird o an oğlanın 100 kişilik sınıfta dikkati çekecek ölçüde salak bir öğrenci olduğunu net olarak anımsadı. İşte öyle bir öğrenci olduğu için de şimdi son derece basit ve neşeli haliyle ikinci sınıf bir özel üniversiteye bile ancak arka kapıdan girebildiğini rahatlıkla söyleyerek işe yaramayan dershane öğrenimi için Bird'e teşekkür edebiliyordu. Diğer 99 öğrenciden biri olsa dershane öğretmeni Bird'den uzak durmaya çalışırlardı herhalde. ''Böyle söylemen rahatlattı beni. Dershaneler çok pahalı ne de olsa.'' dedi Bird. ''Hayır, o kadar da değil. Peki hocam, yoksa burada çalışmaya mı başlayacaksınız?'' Bird başını hayır anlamında iki yana salladı. ''Olsun hocam.'' dedi öğrenci konuşmayı beceriksizce devam ettirmeye çalışarak. ''Sizi ofise kadar götüreyim. Buyurun bu taraftan.'' Gerçekten de dershane boşa gitmiş değil. Öğrendiklerim kafamın içinde bir yerlerde duruyor. Bir gün gelir işe yarar mutlaka. Benim sadece o günü beklemem yeterli olur. Zaten çalışmak nihayetinde öyle bir şey değil midir hocam? Bird çevresine aydınlanma dönemi havası yayan, rahat halini hiç bozmayan o öğrencinin arkasına takılarak iki yanında yapraklanmış ağaçların sıralandığı yürüyüş yolundan geçip kızıla çalan kiremit binanın önüne ulaştı. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü bu binanın 3. katında en dip kısmında hocam. Böyle bir üniversiteye bile olsa bir üniversiteye girebildim diye çok sevinmiş, her yeri köşe bucak dolaşmıştım. Şu an üniversite binalarının tamamını çok iyi biliyorum, dedi öğrenci gururla göğsünü kabartarak. Sonra bir an yüzünde ihtiyar bir adamınkinden farksız bir gülümseme belirip kayboldu. Abarttım herhalde. Hayır hayır, övünmekte haklısın, dedi Bird. Bunları duymak gerçekten çok sevindirici. Öyleyse kalın sağlıcakla hocam. Yüzünüzün rengi pek iyi değil hocam. Bird merdivenlerden çıkarken az önce ayrıldığı eski öğrencisini düşündü. O tip herhalde yaşam konusunda benden 1000 kat daha becerikli çıkar. En azından bebeğinin beyin fıtığı yüzünden ölmesi gibi bir durumla karşılaşmaz. Her şey bir yana, kendine özgü zihni olan birine ders vermişim zamanında. Ward, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ofisinin kapı aralığından bakarak kayınpederini bulmaya çalıştı. Kayınpeder odanın öte yanındaki köşede dışarıya doğru balkon gibi çıkıntı yapan kısımda Amerikan devlet başkanlarının kullandıkları türden meşeden yapılma bir döner koltuğa oturmuş, arkasına iyice yaslanarak açık pencereden dışarıya bakıyordu. Ofis, Bird'ün mezun olduğu üniversitedeki bölüm ofisinden daha geniş ve aydınlık, toplantı salonu gibi bir odaydı. Döner koltuk dahil olmak üzere kayınpederinin emekliliği sonrasında bu özel üniversiteye geçtiğinde devlet üniversitesiyle karşılaştırılamayacak ölçüde iyi olanaklar sağlandığını, burada biraz kayınpederinin kendi kendini eleştirirken başvurduğu ona özen alaycı konuşma tarzı da söz konusuydu, söylemesinin basit bir şaka olarak düşünülmemesi gerektiğini Bird bir bakışta anlayabiliyordu. Fakat güneş ışınları biraz daha güçlü olduğunda döner koltuğun biraz geri çekilmesi ya da balkonun tamamen perdelerle kapatılması gerekeceği muhakkaktı. Odanın kapıya yakın kısmındaki devasa masada ise yemek sonrası olsa gerek hafifçe yağlanmış ve pembeleşmiş yanakları parlayan 3 doçent oturmuş kahve içiyorlardı. Bird 3 adamı da sima olarak tanıyordu. Adamlar Bird'ün üniversitesinde ondan daha kıdemli olan geleceği parlak araştırmacılardı. Bird haftalar boyunca kendini içkiye vurduğu için raydan çıkmamış olsaydı o 3 adamla aynı kariyer basamaklarını tırmanabilecekti. 4. ayrımın sonu. Sayfa 56.